Merhaba sevgili izleyiciler, İslam ve Hayat'a hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah doğruları doğru olarak göstersin, doğru anlattırsın ve kabul ettirsin. Yanlışları da yanlış olarak göstersin. Yanlışlıklarını ortaya koymayı, iyi ortaya koymayı nasip etsin ve yanlışlardan kaçmayı nasip etsin hepimize diyelim. Niye böyle söyledik? Belki de sorularımız zor bugün. Onun için böyle söyledik. Allah'tan ve sizin dualarınız sebebiyle Allah'tan destek almak için. Efendim diyor ki bir izleyicimiz, zaman zaman değiniyoruz bu konulara. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Efendimizin sünneti yol olarak kendimize seçtik. Kur'an-ı Kerim mi, Efendimizin sünnetini yol olarak kendimize seçtik. Fakat bu tarikat mevzuu kafamı karıştırıyor diyor. İlla ki bir tarikata girmek mi gerekiyor? Eğer gerekiyorsa kime güveneceğiz? Kimin dediğine inanacağız diyor Neslihan Öztürk kardeşimiz. Zor bir konu. Zaman zaman çeşitli açılardan değiniyoruz. Belki yine o değindiklerimizden toparlayarak şunları tekrar olarak söyleyebiliriz. Bizim İslam dediğimiz şey Allah'ın gönderdiği kitap, Resulullah'ın onu yaşama biçimi olan sünnet efendim ve oradaki manaların ihtilafsız olanları üzerinde alimlerin ittifakı yani icma, sonra da yine onlardan ittifak etmeseler dahi bu ayetten şu çıkar, şu ayetten şu çıkar diye ehlinin ortaya koyduğu içtihatlar. İşte İslam bundan ibaret. Yani İslam, kitap, sünnet, icma, kıyas yuvarlak olarak söylersek İslam'ın kaynakları bunlar diyoruz. Şimdi bunlarda olmayan bir şey yok demek değildir. Bunlarda olmayan bir şeyler de olabilir. İnsanlar güzel bir şeyler ortaya koyabilirler. Bunda bir problem yok. Ama bunlarda olmayan bir şeyi bizi bağlamaz. Onu söyleyebiliriz. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman böyle bir şey göremeyiz. Ama şunu görürüz. Bakın şunu görürüz. Allah der ki mesela, فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız gidin bilenlere sorun. Zikir ehli insanlara sorun. Zikir ehli yani Kur'an'ı bilen, İslam'ı yaşayan, hem bilgisi olan hem yaşayan insan demektir zikir ehli. Yoksa tesbih çeken adam demek değildir. O da ayrı bir şey. Gidin zikir ehline sorun diyor. Ha biz bir tarikat şeyhi, mürşit ise gerçekten, ehli zikir ise, tarikat şeyhi olur da ehli zikir olmaz mı? Olabilir tabii. Cahil olur, zır cahil olur. Ehli zikir değildir bu insan diyebiliriz rahatlıkla. Efendim ehli zikirse, insanları irşad ediyorsa ona gidip sormamızda, ondan eğitim almamızda, onunla beraber olmamızda bir sakınca yok elbette. Ve dedik ki tarikat bir yol. Yol demek ne demek? Yol bizi bir yere götürüyor. İslam'a götürüyor, Resulullah'a götürüyor, Allah'a götürüyor. İse ne güzel bir yol, ne güzel bir tarikat. Böyle bir yerde olmanın bir sakıncası yok. Ama ve lakin, yani işi doğru bilmemiz lazım. İslam işte söylediklerimizden ibarettir. Ve bu bugün tarikatlerin yaşadığı tasavvuf dediğimiz yaşama biçimi, yani kimsenin müdahalesi olmadan, zorlama olmadan, hukuki baskılar olmadan insanların kendi nefislerini tezkiye edip, terbiye edip, eğitip Allah'ın yolunda olmaları, iyi düşünmeleri, helaldan geçinmeleri, haramlardan kaçınabilmeleri, hatta kalplerine kadar efendim hakim olmalarını öğreten bir yol. Bu Resulullah'ın hayatında yok mu? Var. Yani böyle bu anlamda. Efendim zühd olarak var mı? Var. Takva olarak var mı? Var. Vera olarak var mı? Var Resulullah'ın hayatında. Onların hayatında bu devam etmiş. Sonra yani önce zühd, takva, vera olarak devam etmiş. Bu ise ifadelerle anlatılmış. Sonra hicri belki bir 100 asır geçtikten sonra tasavvuf kelimesi ortaya çıkmış. Birazcık sanki diğer düşüncelerden ayrılmaya başlayınca bu özellikleri savunanlar, o zaman tasavvuf kelimesi ortaya çıkmış. Daha sonra bu tasavvuf kelimesi odaklaşmış. Yani tasavvufta bir insan ille de bir şeyh efendiye bağlı olması, onunla beraber olması, başkasına gitmemesi diye bir şey yoktu ilk 500 sene. Yani serbest bir İslam hayatı yaşanıyordu. Fakat Resulullah'ın hayatındaki zühd, takva, vera, ibadet özellikleri aynen yaşanıyordu. Onlar yaşanılmaya çalışıyordu. Fakat bir 500-600 sene geçince Resulullah'tan sonra tarikatleşti tasavvuf. Tasavvuf tarikatlere dönüştü. Ne demek? Belli özellikte olan, diğerlerinden ayırıcı özellikler ortaya koyan, İşte virtleriyle, tesbihleriyle, rabıtasıyla, başka şeyleriyle diğerlerinden kendisini farklı kılan, hatta elbisesiyle, külahıyla, dönmesiyle, deveranıyla, efendim raksıyla, semasıyla vesaire. Şimdi böyle olduktan sonra bile tarikatlerde pek çok alim, zahit, abid, mürşit insanlar vardı ve var olmaya da devam edecektir muhtemelen. Efendim o insanlar yine insanları irşad etmeye devam ettiler. Bunda da bir problem yok. O insanlar alim olurlarsa gerçekten İslam'ı bilirlerse, bakın kitap ve sünnet çizgisinde iseler, o zaman onların ayrıca insanları bir araya toplayıp irşad etmesi ne güzel. Varsın öyle olsun. Hala mesela bazı Arap ülkelerinde, mesela Moritanya'da, mesela Fas'ta, mesela Cezayir'de böyle insanlar var. Orada şeyhler alim. Alim insanlar. Şeyhler, yani o zaman tarikat şeyhleri orada aynı zamanda insanlara yön veren birer İslam alimi. Bizde var mı? Onu siz düşünün. Yani ben o konuya girmiyorum. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa o zaman Kur'an'ın ve sünnetin zahir, açık açık söylediği şeyler işe gelmeyebilir. Ya yani onlar öyle diyor ama aslında şöyle demek istiyorlar başlayabilir. Bakın buradan sonra biraz tehlikeli bir şeyler söyleyeceğim. İtiraz edenler etsinler, onlarla tartışalım. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca işte o sünni çizgiden sapılır, batıniliğe kayılır. Tevil başlar, yorum başlar. Yani Allah'ın söyledikleri, Resulullah'ın söyledikleri bir tarafa bırakılır ama aslında şunu demek istiyorlar başlar. Onlar bırakılır, başka taraflara doğru gidilir. Şia'nın en büyük problemi bugün budur. Biz sünni tarikatlerin en büyük problemi de budur. Yani problemi olana problemini söylüyoruz. Şia'ya çatmıyoruz. Çatmıyoruz. Ehli sünnete çatmıyoruz. Haşa. Ne demek yani zaten çatmak? Neyle çatabiliriz ki? Çatarsanız kafanız kırılır. Efendim böyle bir şey yok. Ama ve lakin iddia ediyoruz. Diyoruz ki biz şu anda Türkiye'deki, belki Mısır'daki, belki başka yerlerde de vardır, tarikatlerin çoğu sünni çizgide değildir. Kitap ve sünnet ışığında, çizgisinde değildir. Batınidir. Batıni bir yola kaymışlardır diyoruz. Eğer böyle değildir diyorsanız, efendim öyle değil, ha biz öyle değiliz, kitaba sünnete bağlıyız diyenler başımızın üstünde. Onlara bir şey söylemiyoruz. Eğer öyle iseler gerçekten, yani sadece söylemek de yetmiyor, gerçekten kitaba ve sünnete bağlı iseler problem yok. Ama böyle değillerse, işte onlara sözümüz, onlara böyle olmayanlar itiraz ediyorlarsa öyle olmadıkları konusunda, onlar da efendim konuşsunlar, söylesinler, onlara da nasıl öyle olunduğunu izah etmeye çalışalım. Diyor ki bir izleyicimiz, iyi bir sünnet koyanın sevabı, kötü bir sünnet koyanın günahı devam edecekse diyor, Kabil ilk adam öldüren kişi olması hasebiyle kıyamete kadar adam öldürenlerin günahlarının bir misli Kabil'e mi gidecek? Yine Mahmutcan, bu kardeşimizin başka soruları da vardı. Doğrusu tereddüt ettiğim zor bir soru. Yani böyle bir şey duymadım, böyle bir şey bilmiyorum. Yani Kabil, Habil'i öldürdü diye kıyamete kadar bütün öldürenlerin günahından alacaktır diye bir şey duymadım. Ama şunu biliyoruz kardeşimizin söylediği gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, men senne fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha bi gayri en yunqasa min ecrihim şeyun ev kema kal. Ve men senne sünneten seyyeten diye devam ediyor. Kim İslam çerçevesi içerisinde kalmak kaydı şartıyla, bakın İslam çerçevesi içerisinde kalma kaydı şartıyla güzel bir çığır açarsa, güzel bir şey oluşturursa, onun sevabını alır. Ondan sonra onu oluşturduğu için, bakın böyle yapın, böyle yapmak güzeldir falan dediği için, onu yapanlar yaparlarken onlar da sevap alırlar. Onların sevaplarından hiçbir şey eksilmeden onu ilk defa ortaya koyan adama da sürekli sevap gider. Aynı şekilde yine efendim kötü bir çığır açan, kötü bir şeyi akide haline getiren, kötü bir bid'at koyan mesela, birisi de onun günahını alır. Ondan sonra onu yapanların hepsinin de günahını alır ve onların hiçbirisinin günahı da eksilmez. Onlar da kendileri günahlarını alırlar. Bir o kadar da buna ilk sebep olana gider. Bu önemli. Bunu destekleyen başka hadis-i şerifleri var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela eddallu alel hayri kefaili ve eddallu alel şerri kefaili. Bir hayra delalet eden, hayır bir şeye delalet eden, hayrı gösteren, efendim insanları oraya yönlendiren onu yapmış kadar o da sevap alır. Şerre yönlendiren de o şerri yapmış kadar günah alır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama velakin Kabil ve Habil'e gelince, Kabil bakın işte öldürme güzel bir şey, insanları öldürelim filan diye kardeşini öldürmedi. Nefsine hakim olamadı. Bir takım ihtiraslarını yenemedi. Belki hasetliğini gideremedi. Hasetliğini belki efendim Allah'a sığınarak izale edemedi. Ondan sonra tuttu bir nefsi taşkınlıkla kardeşini öldürdü. Bu onu bir çığır açmak için yapmadı. Bir hata olarak yaptı. Hata derken bir günah olarak yaptı. Bir günah olarak yaptı. Şimdi günahları yapan yapmış olma başka şey. Günah bir şeyi bir çığır olarak insanların tekrar etmesini sağlayacak bir güzel bir şeymiş gibi göstererek koymak başka şey denebilir Allahu Alem. Bu açıdan bakıldığında diyebiliriz ki evet Kabil bir katildir ve katilin cezası neyse Allah katında onun cezasını görmektedir, görecektir filan. Ama ve lakin yani bir katil olmuş olmakla insanlara katli filan öğretti filan değil. Nasıl o hiç zaten kendinden önce kimse yokken onu yaptı nefsinin taşkınlığıyla. İnsanlar da öyle. Dolayısıyla bunu insanlara o öğretmiş değil. Öyleyse bütün katillerden günah alır demek herhalde doğru değil. Allahu Alem. Bir başka zor soru gene. Bugün hep zor sorular. Hocam diyor tabi'in imamlarından Hasan-ı Basri gibi bir zat Ömer bin Abdülaziz için Allah hepsinden razı olsun. Ancak sahabilerden Vahşi'nin atının burnundaki toz olabilir demiş. Bunun sırrı, hikmeti nedir? Sahabelere neden yetişilemiyor? Vahşi'yi radıyallahu anh neden misal vermiş acaba? Sahabelerden en düşük makama sahip olduğundan mı? Abdullah bin Ömer, bu da kendi ismini de böyle göndermiş. Abdullah bin Ömer. Bunlar zor sorular, beni aşan sorular. Doğrusu itiraf etmeliyim. Bildiğimiz şeyleri tekrarlayacağım. O zaman niçin cevap veriyorsunuz diyebilirdiniz de onun için söylüyorum. Bildiğimiz şeyleri tekrarlayacağım, onun için söylüyorum. Bildiğimiz şeyler, evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendi zamanındaki müminler, kendine inanan insanlar için, bu işi ilk kaynağından alan, ilk ızdırabını yaşayan insanlar için, خَيْرُ أَصْحَابِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ tezkiyesinde bulunmuş. Benim ümmetimin ya da ümmeti, benim ümmetimin en hayırlısı benim zamanımda olan, sonra onları izleyenler, sonra da onları izleyenlerdir diye söylemiş. Öyleyse sahabe-i kiram efendilerimize bir defa Resulullah Efendimiz böyle bir yer vermiş. Kur'an-ı Kerim'de de pek çok ayet-i kerime, Resulullah'la beraber ona inanan, onunla beraber hicret eden, onunla beraber bulunan, ona yardım eden, ona kucak açan, onu Medine'ye efendim davet eden müminleri övmüş de övmüş Kur'an-ı Kerim'de Allah. Efendim çok çok övmüş. Dolayısıyla bütün bunlara bakıldığında denmiş ki sonradan denmiş ki bunu bir hadis-i şerif söylemiyor, bir ayet-i kerime de söylemiyor bildiğim kadarıyla. Yani hiçbir insanın, hiçbir Müslümanın, sahabenin en küçüğünün boyuna ulaşamayacağını bir hadis söylemiyor, bir ayet de söylemiyor. İnsanlar böyle anlamışlar. Onlara karşı olan hüsnü zan, güzel düşünceleri sebebiyle böyle anlamışlar. Demişler ki madem ki Allah onları bu kadar övdü, Resulullah'la beraber bu özelliklerini onlar neden aldılar? Resulullah'la beraber olmaktan aldılar. Ve ondan sonra da onunla beraber olanlarla beraber olmaktan aldılar. Öyleyse bu özellikler olmayacağına göre onlar gibi olmamız mümkün değil demişler. Böyle anlamışlar. Böyle anlamakta da bir sakınca yok. Bunun manevi bir takım sebepleri de var. Şöyle ki beraberlik ve sohbet çok önemli bir şey. Kiminle beraber olur, kimin sohbetinde yani beraberliğinde bulunursanız, efendim ondan etkilenirsiniz. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kâb'ına çıkacak insan olmadığına göre, topuğuna çıkacak insan olmadığına göre, demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunma, onun sohbetinde bulunma, mümin olarak bulunma insanı eğitir. İnsanı müthiş derecelere yükseltir. Hatta şairin ifadesiyle, katre olarak giden dönmede umman olarak, damla olarak onun yanına giden, sonra bir deniz olarak döner. Bu tamam. Öyleyse yani bu düşüncede bir sakınca yok. Böyle inanmanız İslam açısından zorunludur. İnanmazsanız mümin olamazsınız demiyor kimse. Fakat biz inanıyoruz ki evet, yani bu ümmetin en hayırlıları Resulullah'ı görenlerdir. Şöyle de düşünelim. Yani ümmetin herhangi bir tarafında Allah'ı ve Resulünü kabul eden bizler olarak deseler ki size veya bize, herhangi biri bize, Resulullah'ın yanında onun ashabından olan bir mümin mi olmak istersiniz? Yoksa işte bugün şunu şunu şunu şunu olan bir mümin mi olmak istersiniz? Kim Resulullah'ın yanında hangi mümin? Başkasını söylemiyoruz. Hangi mümin Resulullah'ın yanında bir mümin olmak istemez? Böyle bir mümin düşünebilir misiniz? Olmaz. Ha demek ki orada bir şey var. Öyleyse evet, oradaki insanlar, böyle insanlar belki Hasan-ı Basri'nin vahşinin örnek verilmesi, yani belki vahşi Allah bilir, biz onu da bilmiyoruz. En küçük, en gerideki bir sahabi saymalarından kaynaklanıyor. Vahşi ki Hazreti Resulullah'ın ciğerparesi, canı ciğeri olan amcası Hazreti Hamza'yı Müslüman olmadan önce, yani vahşi Müslüman olmadan önce öldürmüş, ciğerini çıkarmış, parçalamış filan, böyle bir insan. Sonra Müslüman olmuş, tevbe etmiş. Resulullah onu kovmamış. Efendim sen kan davası gütmemiş. Ama sen bana çok görülme, seni gördüğümde amcamı hatırlıyorum diye söylemiş. O da hep böyle direklerin arkasından, minberin arkasından Resulullah'ı aralardan görmeye çalışmış böyle bir insan. Bundan dolayı belki kendisini en küçük kabul etmişler ama bilmiyoruz. İnsan mümin olduktan sonra efendim öncesinin hepsi silineceğine göre, hatta bazen günahlar da sevaplara çevrileceğine göre vahşi de en küçük mü gerçekten Allah katında, onu da bilmiyoruz. Allahu alem. Ama işte bu feci olaya bakarak insanlar böyle söylemişler. Muhtemeldir ki Hasan-ı Basri'deki Hasan-ı Basri tabiinin en büyüklerindendir. Veya Ömer bin Abdülaziz tabiinin en büyüklerindendir. Veya Üveys el-Karani tabiinin, yani sahabeyi görenlerin, Resulullah'ı görmemiş ama sahabeyi görmüş olanların en büyüklerindendir. Belki Hasan-ı Basri demek ki Ömer bin Abdülaziz'i böyle sayıyormuş ki onun için böyle diyor. İşte en büyük olan tabiinden Ömer bin Abdülaziz dahi vahşinin atının efendim burnundaki bir toz dahi olamaz diye. Bu bir anlatım, bir mübalağa sanatı. Böyle bir ifade, yani kendisi o kadar yüce görüyor ki sahabe-i kiram efendilerimizi, böyle ifade ediyor. Böyle ifade etmekte bir sakınca yok. Ama Allah katında gerçekten böyle midir? Allah bilir. Onu bilmiyoruz biz. Onu bilmiyoruz. Ve alimlerin yine ittifakla kabul ettikleri bir şey vardır ki o da efendim sahabe-i kiram efendilerimiz umumen genel olarak sahabi olmaları bakımından en yüce makamdadırlar. Doğru. Ama sahabe efendilerimizden sonra gelen, kıyametin sonuna kadar gelen insanlardan öyleleri çıkabilir ki bir bakıma pek çok sahabiyi aşabilir. Bir bakıma, bir bakımdan onu ileriye geçmiş olabilir. Toplam puanda belki geçemez ama işte şu puanda işte efendim İslam'a diyelim ki hizmet etmede, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmede, anlamada, efendim koşturmada, cihatta sahabi geçmiş olabilir farklı puanlarda. Öyleyse yani bütün olarak mutlak anlamda da sahabeden sonra gelen bütün insanlar sahabenin her birerlerinden, her bakımdan küçüktürler düşüncesi de doğrusu doğru değildir Allahu alem. Ama biz tekrar başa dönecek olursak evet, yani Allah Resulü Efendimizin etrafında defalarca kendilerini Allah Resulü Efendimiz'e siper edip, oklara siper edip, onu koruyan, onunla beraber koşturan, onunla beraber bütün sıkıntılara katlanan, dünyayı bir tarafa bırakan, efendim hayatlarının sonuna kadar cihad eden, bu cihadı sadece savaş olarak almayın, İslam'ı anlatmak için cehd ve gayret sarf eden insanlar olarak sahabe-i kiram efendilerimizi biz eğer gruplayacaksak insanları en yüce grup olarak görürüz. Ama arkadan gelen gruplardan bir bakıma onlardan herhangi birisinden daha üstün insan olmaz akidesi de, böyle bir şey de yok diyelim. Hata ettikse affola. Allah onlardan razı olsun. Bizi de onlarla beraber kılsın diyerek bugünkü programımızı da bitirelim. Bundan sonraki İslam ve Hayat'ta yine inşallah beraber olalım sevgili izleyiciler.